Efendim merhabalar, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Bugün sevgili büyüğüm, yazar, abim Uğur Can Bolat ile beraberiz. Abi hoş geldin.
Allah razı olsun, hoş buldum.
Evet, son dönemde yaşanan hadiseler üzerinden bir toplum analizi yapmaya çalışacağız Uğur abimizle beraber. Burada tabii sadece toplumun siyasi görüşü nedeniyle birbirine saygı göstermemesi değil, aslında her alanda birbirine bir saygı konusunda sıkıntı yaşadığımızı görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil ama dünyanın her yerinde böyle. Abi neler söylemek istersin?
Şöyle temellendirmeye başlayalım istersen değerli dostum. Şimdi bir anlam meselesi çok kıymetli bir şey. Yani bu anlam kazanma, anlam katma, anlam çalma, anlama, anladığını doğru yorumlama, bunu belli ilkeler üzerinden yapma gibi temel problemlerimiz var. Bunlar ortadan kalktığında, az evvel girişte söylediğin gibi sualinde, mesele siyasal karşıtlık üzerinden konulmaya başlanıyor. Anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Kimse anlamak istemiyor. Diyelim ki bir metin üzerinden ya da bir beyanat üzerinden bir cümleyi alıyor. Onun üzerinden bir karşıtlık inşa ediyor. Muhatap da aynı şeyi yapıyor. Ve bu defa toplum bunların altında aslında eziliyor. Bir nevi düşünememezlik hali yapıyor. Bizler şu anda ümmet olarak, hatta insanlık olarak diyebiliriz ki bir anlamama hali üzerinde yaşıyoruz. Halbuki anlamama haram diyebileceğimiz bir şey. Çünkü Allah insanı anlayabilecek donanımda, anlayabilecek yetide ve anlayabilecek malzemelerle yaratmış. Yani diğer canlılardan aramızdaki temel fark anlayabilme ve yorumlayabilme. Şimdi anlamanın bir eylem olduğunu başta kabul etmemiz gerekir herhalde değerli dostum. Mesela anlamak bir eylemdir.
Evet.
Bir fiildir ve insanın bir var olma fiilidir aslında. Bir şeyi ne kadar anlarsak o şeyi o kadar yorumlayabileceğimizi, onu o kadar izah edebileceğimizi, ona o kadar sahip olabileceğimizi herhalde düşünmemizde bir beis yok. Anlama madem bir eylemse, yani bir fiilse, biz bunu konumlandırırken mesela her birimiz hayata anlam katma eyleminde miyiz? Eğer evet diyorsak, hayata anlam katma eylemindeyiz diyorsak eğer, bunu nasıl yapıyoruz? Nelerle yapıyoruz? Hangi vetirelerle, hangi süreçlerde yapıyoruz? Hangi okuma ve hangi tefekkür üzerinden yapıyoruz? Hangi kaynak üzerinden yapıyoruz? Ya da hangi kaynaklar üzerinden yapıyoruz? O kaynaklara vukufiyetimiz nasıl? Ve o kaynakları anlayabilecek bir akli yetiye, bir kalbi selim oluşa, ulaşma konusunda da bir eylemimiz olmuş mu öncesinde? Yoksa her birimiz işte şu anda girişte söylediğin gibi toplum liderlerinin söylemiş olduğu bir beyanattan bir cümleyi kendince cımbızlayarak alıp karşı tarafa yükleniyor muyuz? Aynı şeyi mesela yüce kitabımız için yapıyor muyuz? Aynı şeyi hadisleri için, Efendimizin mübarek hayatı için yapıyor muyuz? Yani kendimize uygun olan bir cümleyi seçip aslında hayatın genel akışına ve fıtrata uygun olmayan bir yapılanma üzerinden mi yorumluyoruz? Yoksa gerçekten bir anlama derdimiz var mı? Mesela insanın en büyük derdi ne olmalı diye düşünsek, bütün dertleri içerebilecek bir cümle, bir motto bulmaya çalışsak, herhalde insanın buna anlama eylemi demeliyiz. Çünkü her şey bunun başına oturuyor. Mesela şu anda yaşanan çocuk, işte ebeveyn sorunları, eş sorunları, çalışan çalıştıran sorunları, yöneten yönetilen sorunlarının tümü bu anlama eylemine bağlanıyor diye düşünüyorum. Yani hayata anlam katmak üzere bir şey yapıyor muyuz? Birinci soru bu. Madem bir anlama eylemindeyiz, eylemimiz bu yönde mi? Yani sahih yönde mi? Yani amali salih yönünde mi? Yani okuma yönünde mi? Yani gayret yönünde mi? Cehd yönünde mi? Yoksa cehd yerine cahd yönünde mi? Yani yanlışı doğru kabullenip onun kavgacısı, onun mücadelecisi, onun savaşçısı olma yolunda mı? Buna da şöyle diyebiliriz. Hayattan anlam çalma, anlam kaçırma eyleminde miyiz? Yani hayata anlam katma eyleminde mi bulunuyoruz? Yoksa hayattan anlam çalma, anlam eksiltme, anlam hırsızlığı eyleminde miyiz? Şimdi ciddi olarak böyle masaya yatırsak, buradaki geniş masamız gibi buraya yatırsak ve böyle torpil yapmadan, kendimize hile yapmadan, Allah'ın gösterdiği umdeler üzerinden dürüstçe bir şey yapsak herhalde ikincisini kabul etmek zorunda kalacağız. Yani bizler hayattan anlam çalma, anlam kaçırma üzerine kendimizi programlamışız. Fakat bunu yaparken şeytanın bize öğrettiği taktikleri uygulayarak yapıyoruz Müslüman olmamıza rağmen. Yani iyi bir şey yapıyormuşuz gibi bunu yapıyoruz. İyi bir şey elde etmek için yapıyormuşuz gibi yapıyoruz ve herkes kendini haklı görüyor. Yani şu anda bizim haksız gördüğümüz diyelim ki toplum katmanları varsa, onlara sorsan onlar kendilerini dünyanın en haklı insanı olarak görüyorlar. Hayatı anlamlandıran olarak görüyorlar. O zaman burada da Ahmetciğim her yerde olduğu gibi bir problemimiz var. Şimdi anlam eylemi, birbirini anlama eylemi problemimiz maalesef var. Şimdi bu anlama eylemine giriştiğimizde anladığı halde anlamamazlığa gelenler de var. Şimdi anlama probleminin ahlakiliği üzerinde konuşursak bunu da konuşmamız lazım. Belki anlama bir başka zaman.
Anlama problemindeki kastımız burada okumayan, sorgulamayan, araştırmayan kitle mi oluyor yoksa bunlar cahil mi?
Şimdi evvela bu ama esas katmanlı olan, çünkü bunlar daha az sayıda ve doğru anlatıldığında, safiyane anlatıldığında, katışıksız olarak anlatıldığında bunların kolay ikna olması mümkün ve zaten genelde avam-ı nas dediğimiz bizler buradayız. Yani yanlış bildiğimizin yanlış olduğunu birisi bize düzgün biçimde anlatırsa ya vay be yanlış yaptık deriz. Ama ikincisi senin sorduğun soruya tekabül ediyor ve esas anlama problemi, anlama hırsızları onlar. Bu şu demek, anladığı halde anlamıyormuş gibi yapmak.
En tehlikelisi.
En tehlikelisi. Anladığı halde anlamamazlığa yatmak. Aslında benim kendi çıkarımım, anladığım şu, gerçek cehalet diye büyüklerimizin tanımladığı, alimlerimizin tanımladığı, cehalet, devri cehalet diyoruz ya, ondan sonra diye tanımladığımız, anlamamaktan değil, anlamamazlığa gelmekten kaynaklanan bir durum. Mesela, Fahri Kainat Efendimizin ruhaniyetine selam olsun. Anlattıklarını Hazreti Ebubekir anladı. Değil mi? Hazreti Ömer anladı, geldi, cesaret kattı. Değil mi müminlere?
Hazreti Ali.
Hazreti Osman Efendimiz anladı, sehavetini coşturdu. Hazreti Ali Efendimiz anlattı, ilmini coşturdu, değil mi? Merdi meydan oldu ümmete. O da anladı. Peki aynı zaman diliminde yaşayan ve çok da bilgin olduğu bilinen, yani Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin ve diğer sahabi efendilerimizin, güzin efendilerimizin anladığını, Ebu Cehil anlamamış olma ihtimali var mı? Velid bin Mugire'nin anlamamış olma ihtimali var mı? Bana kalırsa yok.
Hatta anlıyor. Tabii. Hatta diyor ki sen hak peygambersin ama bu imkanları bırakamam diyor.
Tabii. Anlamama ihtimali yok. Çünkü Ebu Cehil diye tesmiye edilen, değil mi? Dinimiz tarafından tesmiye edilen kişinin Mekke halkı arasındaki bilinen, meşhur olan lakabı Ebu Cehil değil, Ebu'l-Hikem. Hikem'in, bilginin, bilgeliğin babası. Yani kimin nesi olsa gidip ona soruyorlar. Kimin problemi olsa soruyorlar, ticareti soruyorlar, siyaseti soruyorlar, hayatı soruyorlar, her şeyi soruyorlar. Yani hikmetin, bilginin, bilgeliğin babası. Onun anlamaması mümkün mü? Mesela diyelim ki köle olan Bilal-i Habeşi Efendimizin, değil mi, ilmi yok, tahsili yok vesaire, anladığını ve Müslüman olduğunu, Sümeyye'nin anladığını, Zeyd'in anladığını aleyhisselam, hepsine selam olsun, anladıklarını, bunların anlamaması mümkün mü? Mümkün değil, anlıyorlar. İşte o zaman anlama ve anlamama diye bir problem karşımıza
hatta
çıkıyor.
Hatta çocuk sahabeler var.
Tabii.
Çocuk bunu biliyor da yetişkin bilmez
tabii
mi?
Tabii Hazreti Ali Efendimiz'in
Hazreti
mesela.
Hazreti Enes.
Ya, değil mi Enes? Ya, küçüklüğü yaş itibariyle. Demek ki bir anlama problemimiz var. Bu anlama kavramını, anlama problemini yerli yerine oturtmuyoruz. Şimdi bu ikinci kısma girdi işte az evvel. Yani bildiği halde bilmiyormuş gibi yapma. Yani hayattan anlam çalma, anlam kaçırma durumuna giriyor. Niye bunu yapıyor? Çünkü menfaatleri zedelenecek. Bizlerin pek çoğumuzun bulunduğumuz kümelerde, yaşadığımız iş yerlerinde, şurada, burada aslında yanlış bildiğimiz, o gruptan uzaklaştığımızda böyle hatta yüksek sesle ifade ettiğimiz ama vaktiyle tanık olduğumuz nice problemler var, nice yanlışlar var ama onları o gün söylemiyoruz. Aynı şey sen öyle girdiğin için söylüyorum. Siyasal camiada, siyasal cemaatlerde diyelim,
o an söylemiyorsun. Yok, ama an söylemen lazım.
Bilmediğinden değil.
Söylemen lazım ama söylemiyorsun.
Niye söylemiyor? Çünkü o sırada bir umduğu var. Değil mi? Bir menfaati var, bir gelecek tasarımı var. Onlardan bir şey umuyor. Söylediğinde problem olabilir. O sırada dilini susturuyor ama kalbinde tutuyor. Başka bir yere geçtiğinde kalbinde tuttuğunu, dilini susturduğunu artık orada onun kilidini açmış oluyor. Şimdi burada yaşanan durum anlama problemi değil, anladığını ifade etme, yaşama problemi. Yani bir ahlakilik problemi söz konusu. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum sevgili dostum, anlamak ne mesela? Anlamak aklın ve kalbin ortak bir faaliyeti, bir eylemdir diye giriş yaptık ya. Nasıl bir eylem?
Evet.
Anlamak nasıl bir eylem? Nasıl bir faaliyet? Anlamak aklın ve kalbin ortak faaliyeti. Yani biri olmadığında diğeri eksik oluyor. Mesela sadece akıl ile bir şeyi anlamaya çalışırsak salt onunla gittiğimizde daha çok maddi oluyor, daha çok dışsal oluyor, harici oluyor. Daha çok mantığa ve menfaate dayalı insani zaaflarımız üzerinden kurulu oluyor. Yani anlama eyleminde akıl ve kalbin el ele yürümesi, muhabbetle yürümesi, ahenkle yürümesi, birbirine kalp olarak, birbiriyle katışarak yürümesi gerekiyor. Bu olmadığında sadece akıl üzerinden anladığımız zaman, ki sadece böyle yapanlar da var o sosyal kümeler içerisinde, aklı kutsayan, hatta aklı ilahileştiren, değil mi, felsefi akımlar, anlayışlar da var. Sadece akılla girdiğin zaman evet dünyaya bir tasarım, bir yaklaşım, bir anlama biçimi, bir şey yapıyorsun. Ama bu yeterli değil. Çünkü sadece işin maddi tarafında kalıyorsun. Sadece işin görünen kısmıyla kalıyorsun. Peki bir tarafı da kalbi dedik. Yani anlamanın bir tarafı kalbi, bir tarafı akli. İkisinin ortak faaliyeti. Sadece kalp ile olursa anlama eylemi. Bizim şu anda genellikle sufi meşrep olan bizlerin, biraz daha duygusal yaklaşanların yaklaşımı bence bu. Sadece kalp ile olursa da duygu olarak kalmıyor. Olayı duygusallığa bağlıyoruz. Duygu olmalı ama duygusallık olmamalı. Çünkü duyguyla anlayacağımız şeyi duygusallığa getirdiğimiz zaman bu defa o duygu kendi sınırlarını aşıyor, suları bırakıyor, her şeyi duygusal olarak bakıyor. Eğer orada hislenebiliyorsa, ağlayabiliyorsa, işte hoşuna gidiyorsa, ondan lezzet alıyorsa, bir manevi haz alıyorsa ya da beyin haz merkezini coşturacak, ki zaten öyle yapılır, etraf öyle düzenlenir. Onlarla geldiğinde işi duygusallığa vuruyor ve orada o duygusallıkla, o coşkuyla orada devam ediyor. Artık anlamaya ihtiyaç hissetmemeye başlıyor. Düşünmemeye ihtiyaç hissetmemeye başlıyor. Çünkü o tatminini, mutmain oluş halini duygusallıkla aramaya başlamış ve o etraftaki kişiler, yani bizim anlama eylemine girmememizi isteyenler, anlama eyleminde bulunmamamızı talep edenler, bunun için etrafımıza bir sürü işte diyelim ki noktalar koyan, bir fuara gittiğini düşün, bir şey almayı düşünüyorsun giderken, aslında çocuğa şunu alayım diyorsun. Fakat Ahmetciğim öyle bir tezyin etmişler ki fuarı, sen fuardan çıkıyorsun ne alacağını unutuyorsun. O kadar cazip ki, o var, bu var, öteki var, oradan patlaklar, oradan sesler, renkler, cümbüşler, şunlar, bunlar. O duygusallığa bir kapılıyorsun, fuar bitiyor, bir sürü bir şey alıyorsun diyelim. Ama alman gerekeni almıyorsun. Şu anda marketleri de böyle düzenliyorlar. Yani
bizim bir kitapta hikaye olarak da yazmıştım, anonim bir hikaye. En güzel gülü bahçeden topla diyorlar. O gül diyor, bu gül diyor, şu gül diyor. En güzel gül bir sonraki derken bir bakıyorsun bahçenin sonuna gelmiş hikayede. Çürük bir gülle karşı karşıya kalıyor. Yani aslında şöyle bir problemimiz mi var? Ben aslında toplum içerisinde bunu görüyorum. Şimdi kazancı olmadan, kazanç gelmeden kredi kartıyla harcanıyor. Kazanç geldiğinde bir bakıyorsun ki kazancın üstünde bir harcama yapmışsın. Bu sefer maddi sıkıntıya giriyorsun. Aile içi huzur bozuluyor. Sonra diyorsun ki biz hep böyle mi yaşayacağız? Burada bir nevi şükürsüzlük, Allah'a karşı bir saygısızlık. Sabretme eğilimi yok. O zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bazen azaltırız, bazen çoğaltırız. Azalttığında bakalım sabrediyor musun? Çoğalttığında da bakalım şükrediyor musun? Allah'ı hatırlıyor musun? O zaman 1 milyon doların olduğunda tabii Allah'a dua edeceksin. Allah'ım çok güzelsin, ne güzel hesabımda 1 milyon dolarım var. Esas problem paran olmadığında Allah'ı görüyor musun, ibadet ediyor musun, şükrediyor musun? Yani aslında toplumun iş dinamiklerine baktığımızda Uğur abi, toplumda bir mutsuzluk var ya.
Tabii.
Yani herkes gülüyor ama içeride volkanik bir patlama var. Belki de volkanlar patlıyor. Ben bunu İslami hayatın olmayışına veriyorum.
Doğru. Ben de onu anlama olarak yorumladım.
Aynen, evet. Aynen. Yani hem insani hem İslami duruşumuzu kaybettik abi ya.
Çok doğru. Şeyi hatırlattı, bir menakıpta şey geçiyor. İki eren veli kiram birbirleriyle karşılaşmışlar. İsimleri farklı olarak zikrediliyor ama mesele isim değil. Mesaj olduğu için oraya odaklanmayalım. Birbirleriyle karşılaşıyorlar. Muhabbetleşirlerken biri diğerine diyor ki, erenler siz ne yapıyorsunuz diyor. O diyor ki, biz diyor bulduğumuzda yiyoruz, bulmadığımızda şükrediyoruz diyor. Diğeri diyor ki, ooo bunu Horasan'ın köpekleri de yapıyor diyor. Nasıl yani efendim diyor. Onlar da bulduklarında yiyorlar, bulmadıklarında yan gelip yatıyorlar, şükrediyorlar. Bak şimdi kızmıyor. Bu anlama eylemi, anlama ahlakı, anlama farzı, onu anlayınca kişi. Efendim siz ne yapıyorsunuz diyor.
İbrahim Ethem Hazretleri'nin menkıbesinde
evet,
var.
Evet. Yani siz ne yapıyorsunuz diyor. Hazret orada diyor ki, biz bulduğumuzda dağıtıyoruz, infak ediyoruz. Bulmadığımızda şükrediyoruz. Şimdi tam burada senin anlattığın konuyu cezbeden bir şey. Değerli dostum, mutluluk anlamakla mümkün. Yani anlaşılmadığınız durumda olmaz. Belki programın sonunda ya da başka bir zamanda konuşursak.
İkinci haftayı da yapacağız inşallah.
İnşallah anlam mutluluğuna ulaşma konusunda ne yapılmalı, belki onları da konuşuruz. Yani anlama gerçekleştiğinde, anlama eylemi gerçekleştiğinde anlam mutluluğuna ulaşmak gibi bir şeyimiz olacak. Şu anda biz anlamamazlığın, anlamayışımızın, anlama eylemine giremeyişimizin mutsuzluğu halinde yaşıyoruz. Ve bunun fark edilmemesi için, ama evvela kendimizin fark etmemesi için, yani nefsimizi kandırmak için mutluymuşuz gibi yapıyoruz. Hani mutsuz çiftlerin dışarıda işte ele güne rezil olmayalım diye evde hırgür olmasına rağmen dışarıda düğüne, derneğe bir şeye gittiklerinde böyle çıtı pıtı, böyle baloncuk aşıklar gibi davranmalarına benzer bir halimiz var. Yani aslında içimiz huzursuz, içimiz
ama
mutsuz.
Ama dışarıya öyle gösteriyor.
Çünkü anlamamışız ya. Hayır, mesela hayatı anlamadan, varlığı anlamadan, kendini anlamadan, Allah'ı anlamadan, Efendimiz'i anlamadan, hakikati anlamadan, yol yürüyüşünü anlamadan, tökezlediğinde ne yapacağını anlamadan, yani anlamayı anlamadan nasıl mutlu olacaksın ki? Biraz kafayı yedirten bir şey. Mesela az evvel söylediğimize bağlayarak, hani akıl ve kalple beraber gitmeli. İkisinin imtizacıyla bu doğar. Ayrı ayrı olduğu zaman sıkıntılar olur. Aklıma şöyle diyesim geliyor mesela, bu senin söylediğinden de hareketle. Şimdi sadece kalple olduğu zaman başka bir şey, sadece akılla olduğu zaman başka bir şey ya. Mutsuzluğumuzun sebebi. Mesela pek çoğumuz boş kalp sendromuna yakalanmış durumdayız. Çoğumuz boş akıl sendromuna yakalanmış durumdayız. Bir kalbimiz var, dolu sanıyoruz. Hatta muzahrafatla, çöplükle doldurmuşuz. Ama aslında dolması gereken anlamlar ve onu harekete geçirecek, fiile geçirecek, eyleme geçirecek anlamlar olmadığında her birimiz boş kalp sendromuyla dolaşıyoruz. Bu sefer gerçekten üzülülmesi gerekenlere üzülemiyoruz. Gerçekten sevinilmesi gerekenlere sevinemiyoruz. Gerçekten coşku duymamız gerekenlere coşku duyamıyoruz. Eğer ümmeti Muhammed'de, İslam varlığı içerisinde bugün dünyada boş kalp sendromuna yakalanmamış olsaydık, Gazze'deki çocuklar, başka yerdeki işte mazlumlar, o manevi coğrafyamızda, hatta bizim manevi coğrafyamız olması şart değil, insanlık coğrafyasında olan zulümler, zalimler olabilir miydi? olabilmiş miydi devri saadette? Hazreti Ömer zamanında olabilmiş miydi? Hazreti Ebubekir zamanında olabilmiş miydi? Efendimiz zamanında o günkü iletişim şartlarının zorluğuna, yoksunluğuna rağmen duydukları yerde olabilmiş miydi? Mesela bir yerde bir dans başlatmış değil mi? Meşhur bir hikayedir.
Kanuni döneminde.
Mesela değil mi? Kanuni döneminde mi? Ben Fatih Sultan diyecektim.
Kanuni döneminde Fransa'da.
Mesela gelirsem diyor. Ordumla gelirsem diyor. Değil mi?
Başınıza çalarım diyor.
Çalarım diyor. Çanınıza ot tıkarım, atıma işte yem falan bir şey diyor mesela.
Yani sakın diyor peygamberimize ithafen o saygısızlığı yapmayın diyor. Tiyatro peygamberimize şimdi saygısızlık üzerine kurulmuş.
Bu o zamanki insanların ve yöneticilerin boş kalp sendromuna yakalanmadıklarının işareti.
Bir de Uğur abi sanki yani orada şey var. Ben konferanslarda da söylüyorum da. Orada elbette maddi güç, ordu gücü önemli ama orada biraz da insani ve İslami duruş var. Yani Kanuni'deki o İslami hassasiyet, iman gücü aslında değil mi? Düşmana karşı galebe çaldırıyor ve Allah'ın izniyle düşmana karşı o imanlı şahsiyeti büyük gösteriyor.
Tam da söylemek istediğim bu. Yani anlama eylemini gerçekleştirdiğinde, bunu kavradığında, içini onlarla doldurduğunda kalbini, ruhunu onlarla tezyin ettiğinde, aklını onlarla hareket ettiğinde, yani bunların imtizacı birlikte hareketiyle söz konusu olduğunda, o zaman söyleyecek gerçek bir sözün oluyor. Ve gerçek bir sözü söyleyecek kudrette olarak söylediğinde, yani onun amili olarak söylediğinde, yaşayanı olarak söylediğinde de karşıda makez getirecek şekilde sonuç veriyor. Şimdi bizler boş kalp sendromuna ait olduğumuz için bizim kalbimiz boş ama dilimiz dolu. Kalbimiz tatmin olmamış ama dilimiz geveze. Kalbimizde amel yok ama etrafta gösterişli amel halindeyiz. Yani boş kalp sendromundayız. Anlama olmayınca kalbi dolduramıyorsun ya da yanlış şeylerle dolduruyorsun. Bunu dolmamış sayarak konuşuyoruz şu anda. Böyle olduğu zaman abi söylediğin söz eşine tesir etmiyor, çocuğuna tesir etmiyor. Arkadaşına anlatıyorsun, arkadaşın seni anlattığın menkıbeye, seni anlattığın ilme, seni anlattığın o anki tefekkürüne inanmıyor ki. Ya onun kafasında sen o Uğur'sun, o Ahmet'sin, o işte Akay'sın, yani o Mehmet'sin. Çünkü o da senin gibi, yani aynı şeylerle felç olmuşuz ama sanki değilmişiz rolü yapıyoruz ona. O da bize kendi olduğu gibi, yani boş kalp sendromunu örtecek şekilde davranıyor. Aslında hepimiz birbirimizi biliyoruz. Kalbimizin boş olduğunu, bir sendroma yakalandığımızı, aklımızın boş olduğunu, bir sendroma yakalandığımızı biliyoruz. Tabii buradaki o boşluk hak ve hakikat anlamında söylüyorum. Yoksa
tabii.
kadar bilgi var, hepimizin aslında uzmanlıkları var. O var, bu var, o değil.
Yani
hakikat anlamında bir boşluk.
Tabii bu da Allah'ın izniyle olur. Yani sen Allah'a ne kadar iltica edersen Allah seni arkadaşına, eşine, karşı tarafa aslında seni mutmain olarak, doluluk anlamında karşı tarafa seni gösterir. Ama yaşamazsan ne kadar anlatırsan anlat. Yani biz aslında meydanlara çıkıp haykırıyoruz ama biz yaşamıyoruz.
Evet. Şimdi Hazreti Ali merdi meydandır biliyorsunuz hani.
Evet.
Bu ilahilerde deyişlerde bu meydanda nice baş var kesilir de duyan olmaz, bilen olmaz. Ondan sonra işte merdi meydana gelin. Kalbin dolu olursa, yani anlama eylemini gerçekleştirmiş kişilerden olursan Hazreti Ali Efendimiz gibi merdi meydan olursun. Hazreti Osman Efendimiz gibi şefkatin, hilmin değil mi kahramanı olursun. Hazreti Ömer gibi cesaretin, adaletin ve ilmi siyasetin kahramanı olursun. Mesela bu yönleri Hazreti Ömer'in bilinmez. Hazreti Ömer kendi devrindeki valilere mal beyanı yaptırmış olan bir kişidir.
Tabii.
İnanılmazdır mesela.
Tabii.
Bir, müthiş bir dış ilişki uzmanıdır.
Evet. Hatta geçen bir yerde okudum. O dönemin Suriye valisi mi? Ya da o dönemde Kudüs valisi mi ne?
Elinden almıştır bazı mallara.
Gidiyor yani şey gidiyor. Ülkeye giriş yapıyor. Millet bekliyor ki yanında hani valiyi bekliyor filan. Bir bakıyor ki vali filan yok. Sonra valinin evine gidiyor. Kapıyı tıklıyor. Bir bakıyor ki vali şaşalı bir hayat yaşamıyor. Bir tane kıyafeti, bir tane işte at şeyi var. Binmek için seyisi var. Ondan sonra şu var, bu var. Hazreti Ömer orada ağlıyor. Diyor ki dünyada makamı alıp da değişmeyen bir ben vardım, bir de sen vardın.
Evet. Ya. Şimdi değerli dostum, kalbin boşsa, yani anlama eyleminde ile doldurmamışsan, yaşadığın hayat gereği kalbini bir şeylerle doldurmak zorundasın. O zaman maddeyle dolduruyorsun, mensupla dolduruyorsun, makam hırsıyla dolduruyorsun,
dedikoduyla
dolduruyorsun, bilinme coşkusuyla dolduruyorsun, kesret belası çoklukla. Yani şimdi İslami iddiada bulunan değil mi cemaatler bile, küçük topluluklar bile sayısal üzerine kendini ifade ediyor. Biz diyor şu kadarız diyor. O da diyor ki yok biz bu kadarız diyor. Yani düşünsene şimdi bu boş kalp sendromunun ve hayatı ve hakikati anlamama probleminin getirdiği kof övünmelere bakın. Yani
ahir zamandayız.
Ahir zamandayız
ya.
Tabii.
Yani bunu hissediyorum evet, ben. Evet. İnsanların birbirine yardım etmemesi, efendime söyleyeyim, mesela parası olduğu halde vermeyip bankaya yönlendirmesi, mesela. Bir nevi faize yönlendiriyorsun mesela, adamı mesela. Zora sokuyorsun. Abi geçen gün söyledim. Yani hani Peygamber Efendimiz döneminde yaşayamadık da en azından bir Osmanlı döneminde yaşasaydık.
Gibi,
tarihte okuyorsun. Yani nasıl bir şey var? Böyle markete gidiyorsun. Tam bir şey alacaksın. Alıyorsun. İkinci alacaksın. Esnaf sana diyor ki yan komşum hiç siftah yapmadı. Onu da oradan al. Tam tersi abi ya. Sakın ondan alma. Hepsini benden al.
Benden al. Hatta ben sana daha fazla parayla kaktırayım. Değil mi?
Hatta kardeşi biliyorum. Kardeşi emlakçı atıyor. Gidiyor hemen yanına, o da emlakçı açıyor.
Düşün işte. Evet. İşte bütün bunlar abi boş kalp sendromuyla, yani anlamama eyleminin mahrumiyetiyle gelen durumlarla ilgili. Ne kadar süremiz var biliyor musun?
Var.
Burada
var.
Var mı? Mesela anlamak şöyle oldu. Mesela tefekkürü de böyle anlıyorlar. Hani böyle oturdum, elimi alnıma koydum, çakağımı yanıma koydum. Düşünüyorum böyle derin derin. Ne yapıyorsun? Tefekkür ediyorum diyor mesela. Halbuki tefekkür boş düşünmek demek değil. Boşu boşuna düşünmek demek değil tefekkür. Tefekkür, işte bu anlama eylemini de buraya bağlamamız lazım. Tefekkür, veriye dayalı olarak düşünmeye denir. Yani elinde kanıtlar var, veriler var, bilgiler var, kanaatler var, yazılar var. Yazılmış olan var, onların şerhleri var. Onlara yapılan reddiyeler var. Onun o tarihte nasıl anlaşıldığı var. Öteki var, beriki var. Yani bir veri masası oluşturuyorsun kafanda. O veriler üzerinden düşünürsen tefekkür oluyor. Yani biz mesela tefekkür kavramını bile kafamızdan, yani boş boş düşünmeye, yani boş vaktim var düşünüyorum. Boşa düşünüyorum, boşuna düşünüyorum mu tefekkür diye kendimize inandırdığımız zaman abi ne zaman tefekkür edeceğiz? Belki ömrümüzde bir kere bile tefekkür etmeden ölüp gitmiş olacağız. Çünkü tefekkür veriye dayalı bir şey olur. Tefekkür ettikçe boş kalp sendromunda doluluk olur. Boş kalp sendromundan da kurtulmak için gayret ettikçe, eylemliliğini arttırdıkça, faaliyetlerini arttırdıkça, okumayı, düşünmeyi, tefekkürü, gözlemeyi, kainatı, müşahedeyi arttırdıkça da anlama kavramın, anlama dairen, çerçeven genişlemiş olur. Dolayısıyla kanıta dayalı, kesin kanıt. Peki ne kanıta dayalı nedir? Abi benim dünyamda bütün her şey veridir ama kanıta dayalı, veriye dayalı dediğimiz zaman ilk aklımıza gelmesi gereken evrenlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlığa rahmet olarak gönderilen ve ta Adem'den itibaren Nebimize, Efendimiz'e gelene kadar zikir olarak ifade edilen, yani hatırlanmak üzere ve çözüm bulunmak üzere, çözüm için kullanılmak üzere gönderilen Kur'an'ı anlayacağız. Yani kesin kanıt, ilk kesin kanıt vahiydir, Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bunu Efendimizin aleyhisselam bize anlatma, gösterme, tanıtma, ortaya koyma biçimidir. Yani kanıta dayalı olursa bir şey anlamlı olur ve tefekkür olur. Yani biz bir şey düşünüyoruz ama Kur'an bunu desteklemiyor. Bir şey düşünüyoruz ama vahiy bunu diyelim ki karşılamıyor. Bir şey düşünüyoruz ama Efendimizin mübarek uygulaması, sünnet-i seniyyesi buna karşılık vermiyor. O zaman o tefekkür olmuyor. Yani kanıta dayalı olmaktan çıkar. Şimdi biz bu anlama eylemini gerçekleştireceksek eğer, boş kalp sendromundan kurtulmak istiyorsak eğer ve boş akıl sendromundan tabii, muhakkak Kur'an'dan yararlanarak, yani Kur'an'ın sahih, hakiki, yılmaz, sabırlı, sebatlı bir öğrencisi olarak ancak bunu yapabiliriz. Ve bunu Efendimizin aleyhisselam yaptığı gibi yaparsak yapabiliriz. Mesela diyoruz ki biz Kur'an'ın talebesiyiz. Sahih bir öğrencisiyiz. Herkes bunu söyler değil mi? Her meşrep, her tarik, her cemaat, her bireysel kişi, herkes bunu söyler. Peki anlama eylemini başlatabilmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'a nasıl talebe olmuşsa sen de onun gibi olursan ancak o öyle olmuş olur.
Ali İzzet Begoviç'in söylediği gibi yani. Tabii. Yeryüzünü anlayabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım.
Şimdi mesela Kur'an'ın ilk ve en muhteşem öğrencisi kimdi diye sorarsak kendimize hemen vermemiz gereken cevap Fahri Kainat Efendimiz'di.
Peygamber Efendimiz.
Peki Fahri Kainat Efendimiz'in Aleyhisselam Kur'an'a yöneldiği gibi yöneliyor musun? Onun anladığı gibi anlıyor musun? Anlama gayretini, eylemini ona göre gerçekleştiriyor musun? Kalbindeki boşlukları, aklındaki boşlukları onunla gideriyor musun? Nefsin dehlizlerine yakalanmamak için oradan cephaneler devşiriyor musun, temin ediyor musun? O zaman sen kanıta dayalı bir anlama eylemine girmiş olursun ve öyle olur. Bizim yaptığımız şöyle yanlış bir şey var. Okuyabildiğimiz kadar okuyoruz, öğreniyoruz. Ortaokulda, ilkokulda, lisede, üniversitede, master'da, caster'da, orada, burada, o cemaatte de, dergilerde, kitaplarda, konferanslarda, şurada, burada dolduruyoruz. Ve bu bilgilerle Kur'an'ı anlamak üzere önüne oturtuyoruz. Yani muzahrafatla, çöplükle dolu ama aslında boş olan bir kalple Kur'an'ın önüne oturtuyoruz. Ve bu doldurduğumuz çöplerle de izim çöpleriyle, felsefeyle, onunla, bununla, menakıplığın yanlışlarıyla falan doldurduğumuzda Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Yani yanlış toplanmış olan malzemelerle, yanlış toplanmış olan verilerle doğruluğun, hakikatin bir numarası olan, Allah'ın vahyi olan, Allah'ın Kur'an'ı olan, kelam-ı mübini olan, kelam-ı kadimi olan sözü yani vahyi, ayeti bu yanlış verilerle doldurulmuş yanlış kalp sendromuyla anlamaya çalışıyoruz. Halbuki yapmamız gereken neydi mümin olarak? Önce Kur'an'ı okuyacaktık. Önce Kur'an'ı anlama eylemine girecektik. Anlamanın yollarını, yöntemlerini, bilgi edinme yöntemlerini kavrayacaktık. Ve Kur'an'dan aldığımız bu ahlak ile, Kur'an'dan aldığımız bu yöntem ile, Kur'an'dan aldığımız bu tarz ile sonraki okuduklarımızı yorumlayacaktık. Biz ne yaptık? Tam tersini yaptık. Önce başka bilgilerle doldurup, bu sefer ne oldu? Şöyle bir aymazlığa düştük. Bizde mevcut olan bilgileri Kur'an'a onaylatma gibi bir duruma düştük. Yani mevcut olan bilgileriyle Kur'an'ı konuşturmaya daha doğrusu girdik. Halbuki yapmamız gereken neydi? Mevcut olan bu bilgileri, hadi diyelim ki birincisi Kur'an'la dolmadın, onunla okuma yapmadın, kainatı onunla okumadın, felsefeleri onunla okumadın, diğer okuduğun dini kitapları onunla okumadın, diğer izim kitaplarını onunla okumadın, şunu okumadın, bunu okumadın. Halbuki Kur'an'ı anlama eylemiyle gerçekleştirdiğin dolu bir kalp ve dolu bir akılla okumuş olsaydın, okuduğun her şeyi buna göre yorumlayacaktın. Ve o zaman sağlam, senin dediğin gibi sahih, sözü dinlenebilen, sözü etkili, etkili bir yerden çıkıyor çünkü olacaktık. Onun tersini yapınca başka şeylerle kalbi ve aklı tıka basa doldurup, Kur'an'ı da ona göre konuşturma cüretine girince, niye bu kadar ayrı yorum var, niye bu kadar ayrı tarz var, niye hocalar birbiriyle anlaşamıyorlar, ayet aniyken niye 1 milyon tane başka yorum var, niye hukukçular gibi ekranlarda hocalar tartışıyorlar? Çünkü önce burayı öğrenip bir meşrebin, bir anlayışın, bir hizbin, bir şeyin, bir fikrin ya da kendisi de oluşturuyor olabilir bunu, sahip olup Kur'an'ı bununla yorumlamaya çalışıyor. Halbuki Kur'an'ı onlarla yorumlamana gerek var mıydı? Kesin kanıt o değil miydi? Asılların asılı olan o değil miydi? Hayatın hakikati o değil miydi? Peygamberlere gönderilen o değil miydi? Peygamberlerin mücadele ettiği onun anlaşılma eylemi değil miydi? Peygamberlerin can verdiği, öldükleri Kur'an'ın anlaşılma eylemi, anlaşılma çabası değil miydi? Ve kendisi bunun için ortaya koymadı mı? Bunun için Taif'te hakaretlere uğramadı mı? Bunun için Mekkelilere hakarete uğramadı mı? Bunun için yolunu şaşırtıp 13 ya da 17 gün hicrete gitmedi mi o dolambaçlı yoldan? gündüzün sıcaklığına dayanamayıp gecenin ay ışığında bastığı topraklar, kumlar, taşlar yana yana Taif'e gitmedi mi? Taif'te çocuklar tarafından taşlattırılmadı mı? Bir de Araplarda bir şey var, gelenek var biliyorsun. Sen bulundun oralarda. Çocukla muhatap etmek küçültmek içindir. Mesela anlatırlar bize Taif'te çocuklar taşladı. Adamlar etrafında otururken niye çocuklar taşladı? Çünkü bir nebi ya da bir beyi, bir kişiyi, bir şahsiyeti çocuklarla muhatap etmek, ben seninle muhatap olmuyorum. Ancak seninle çocuklar muhatap olur. Ancak çocuklarımız muhatap olur demek için aşağılamak üzere muhatap ediyorlar. Yani çocukların taşlama ayrı bir eylem. Çocukların muhatap edilmesi apayrı bir eylem. Şimdi bütün bunlara Nebi-i Zişan Efendimiz aleyhisselam bizim doğru bir anlama eylemine girmemiz için, Kur'an'ı doğru anlamamız için, kendisini doğru anlamamız için, hayatı doğru anlamamız için, hakikati doğru anlamamız için bu eylemleri gerçekleştirdi. Biz anlama eyleminden, anlama fiilinden, tefekkür hadisesinden alabildiğine uzaklaştık. Ahmet'in ezberini, Mehmet'in ezberini, Uğur'un ezberini tekrarlamakla bir papağan gibi gidiyoruz. Kardeşim bu kadar olur mu yani? Evrende yüce kitabımız kadar anlaşılmadan okunan başka bir kitap var mı? Allah sana anlamayı farz kıldığı halde. Mesela Kur'an'da bir ayet var. Ben bununla da bağdaştırırım bunu. Sen bu ilimlere sahip olarak bağdaştırır mısın? Bilemem, itirazım varsa da söyle. Mesela sevgili peygamberimize Cenab-ı Allah diyor ki sana Kur'an'ı farz kıldık diyor. Farz kıldık ne demek? Anlamanı farz kıldık demek aslında. Çünkü anlamadan uygulama olmaz. Anlama eylemin olmadan uygulama eylemin olmaz. Değil mi? Anlama fiilini gerçekleştirmeden amel fiilini gerçekleştiremez. Şimdi
tabii ne okuduğunu bilmezsen.
Tabii. Yani
biz aslında öyleyiz.
Şu anda öyleyiz.
Tam Fatiha'yı okuyorsun ama ne okuduğunu bilmiyorsun.
Bilmiyoruz. Şimdi Kur'an'ı farz kıldık dediğinde Kur'an'ı ezberlemeden mi farz kıldı? Namazlarda okumayı mı sadece farz kıldı? Birbirimize böyle düğünlerde, derneklerde, vefatlarda bir araya geldiğimizde 10 ayet aşırı okumak için mi farz kıldı? Diyelim ki imamlarımızın mihrabiyede bambaşka böyle makamlarla musiki zevki vermesi için. Onlar da güzel tabii de. İçin mi farz kıldı? Yoksa kardeşim yani Kur'an'ı anlamadığın sürece, anlama eylemine Kur'an'ı girmediğin sürece hayatı anlamlandırma eylemine giremeyeceksin. Hayatı anlamlandırman senin fert olarak ne olduğun, kul olarak ne olduğun, mümin olarak ne olduğun, mümine olarak ne olduğun, hayatın okuyucusu, tefekkür edicisi olarak ne olduğun, ilişkilerdeki pozisyonunun ne olduğu, evlat olarak ne olduğun, baba olarak ne olduğun, arkadaş olarak, dost olarak, sevgili olarak, eş olarak, öğretmen olarak, öğrenci olarak ne olduğunu anlaman senin en mühim olan ve farz kılınan Kur'an'ı anlama eylemini gerçekleştirdikten sonra olur ve diğer eylemler, tefekkürler, müşahedeler ancak ondan sonra. O bakımdan buna önem vermek lazım.
Evet, Uğur abi yayın bitmek üzere. Kaldığımız yerden ikinci hafta konuşalım. Gerçekten toplumun birbirine olan inancı, saygısı, anlama konusundaki sıkıntısını çok güzel bir şekilde bize anlattın. Hakikaten çok eksiğimiz var abi. Gerçekten çok eksiğimiz var. Yani kitap okuyoruz ama kitap okuyoruz, araştırıyoruz, işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bazen bakıyorum demek ki eksik çok ya.
Şey gibi bu.
Yeterli hissetmiyorum
birini
yani.
Birini görüyorsun, heybesi dolu. Açıyorsun, evet. Oyuncak çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor.
Evet.
Ekmek yok. 3 gün yola gidecek.
Evet.
Adamın ekmeği yok ama her şey var.
Yani şimdi bir bakıyorsun biz okuyan, yazan, araştıran bir kişiymişiz gibi naçizane fakat halisane öyle düşünüyoruz. Oturuyorsun bir cemiyette bir bakıyorsun ki ya bize yakın ya bizden küçük bir genç kardeşimiz. Ondan sonra abi çok dolu, dop dolu. Yani şimdi diyorsun ki biz bu kadar uğraştık. Baksana çocuk ne kadar şey doldurmuş heybesine. İngilizceyi koymuş, Arapçayı koymuş, şunu koymuş, bunu koymuş, ibadetini ediyor, olayı anlamaya çalışıyor falan filan. İnşallah biz de öyle oluruz ya, heybeyi doldururuz inşallah. Uğur abi çok teşekkür ediyorum. İkinci hafta tekrar aynı konu üzerinde devam edeceğiz. Kıymetli Hazirun, önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat ediniz, Allah'a emanet olunuz.